Ayrım 18.
Gülerek başladığı sözünü hırçınlaşarak sürdürmüştü Doktor Burnt. Kendinizi sürekli savunu halinde tutuyorsunuz. Hep gerginsiniz, diyor hınzır bir gülümsemeyle. Bence bütün insanların doğum ve ölüm gibi çok ortak bir yanları daha var. Hiçbir koşulun farklı kılamadığı bir yanları. Tarihte hiçbirimizin gerçek bir başkaldırısı olmadı. Özgürlükler hep belli sınırlar içinde arandı. Özgürlük diye din değiştirildi, tarikat değiştirildi, tiran değiştirildi. Bu sınırlar içinde ileri geri oynamalar, uygarlık, ilkellik, kölelik özgürlük sayıldı. Bu sınırın dışına çıkanlar, kendilerini gerçekten özgür kılanlar, yalnızca sanatçılar ve deliler. Onlar dışında kimse yönetimin dayattığı sürü hayatlarının güvencesinden yoksun kalmak istemiyor. Yönetilmek rahat, bu kolayımıza gidiyor. Onun sözünü kesmek, karşı koymak istiyor. Fakat doktor herhalde şarabın etkisiyle soluk almadan konuşuyor şimdi. Bakışlarında gitgide bir şeytansılık. Bugünkü hayatlarımızın ortaçağ hayatından hiçbir farkı yok. Yine rahipler, yine tilmizler, yine cinayetler. Farklı olan yalnızca araçlar ve gereçler. Özgürlük bilinci denen bilincin çok yükseldiğini sanıyoruz. O kadar yükselmiş bu bilinç nasıl oluyor da hem de bu kez seve isteği, yani gerçekten kendi isteğiyleymiş gibi kendini şu rezil para ve tüketim dünyasına prangalatıyor. Ha, bana çıkar ilişkilerinizden söz açacaksınız. Bu ilişkileri kuranlar mı özgür sizce? Herkes kendine bir efendi seçiyor. Kendisi yalnız kendisi olmaktan korkuyor. Özgürlüğü salt yaratıcılara ve delilere özgü olduğunu söyleyen doktor bir deli mi yoksa? Her deli gibi söylediklerinin kimisinde gerçek payı var elbet. Ama bu kadar bir reddediş, böylesi bir hiçseyiş. Size katılmam olanaksız. Doğanın kölesi ilkel insandan, doğaya egemen insana geldik. Dünyaya hiçbir şey değişmemiş gibi nasıl bakarsınız? Doğanın da kendimizin de tepesine yeni efendiler diktik. Özde değişen bir şey yok. Doktorun içten olabileceğine inanmıyor. İnsan özgürlüğü açısından hiçbir ilerleme görmüyor. Dahası bu konuda yarın adına da hiçbir umut taşımıyorsanız, araştırmalarınızı onca titizlikle nasıl sürdürebiliyorsunuz? Doktor Burn hıçkırığa benzer bir kahkaha savuruyor. İşim bu. İşimin kölesiyim de ondan. Önündeki yarım bardak şarabı bir dikişte içiyor. Hıçkırığa benzer gülüşü de, şarabını böyle bir dikişte içişi de keder verici. Adamcağız yarım saat önceki intihar olayından etkilenmiş olamaz mı? Sağaltmaya çalıştığı kimseler, kendi kurtuluş yollarını kendilerini seçince işte, bir an için çabalarının, araştırmalarının boşunalığı duygusuna kapılmış olamaz mı? Üsteliyor. Ayrıca NFE'de de faal üyesiniz. Niçin? Hayatta kalıp gönüllü kulluğumuzu sürdürebilmemiz için. Hayır. Buraya şu şarabın başına böyle bir soru yanıt oyunu oynamak üzere oturmuş olamazlar. Her şey gittikçe anlamsızlaşıyor. Doktorun çağrısını başlangıçta doğal, basit bir çağrı saymıştı. Adam şu söylediklerini Viking torununa ya da Çilli Farmogolak'a falan da söyleyebilir pekala. Söylemiştir de. Birbirlerini dinlemiyorlar mı yoksa? İşte artık açık hesaplaşma anı gelip çattı. Peki, Gentoft'ta benimle niçin ilgilendiniz? Beni buraya neden çağırdınız? Ne bekliyorsunuz? Haydi doktor, benimle yüzleştirerek Cemal'e bir test uygulamayı düşündüğünüzü söylemeyin sakın. Doktor Burnt bardağına yeniden şarap dolduruyor. İçiyor, susuyor. Bardakilerden birçoğu kalkıp gitmiş, müzik durmuş. Dışarıda lap lapa yağan karın sesi şimdi hemen hemen işitilebiliyor. Ortalıkta biri terliklerini sürüyerek sinsi sinsi dolanıyormuş gibi. Bu adam da bu gamlı kar sesi ortasında böyle susup duracak mı? Üsteliyor. Neden doktor? Karşısındaki akıllı hoş bir gülümsemeyle gülümsüyor. Canım, kötü yazarlar gibi her şeye bir yanıt bulmamı beklemeyin benden. Yüzündeki, bakışlarındaki şeytansılık silinmiş. Zaman zaman üstüne çöken o meleksi hal de yok artık. Meleğin de, şeytanın da sivrilikleri budanmış, biri ötekinin içinde erimiş. İnsana benzer biri, şarabını dünyanın bütün zevklerini tadıyormuşçasına içiyor. Ona şu an duyduğu yakınlığı bir kez de Gentoft'ta duymuştu. Kobaylarının çevresinde merakla dönüp dururken, salt deney peşinde makineleşmiş biri olmadığını duyduğu saatte. Elini uzatıyor, doktorun koluna dokunuyor. Peki ama hiç değilse Gentoft'taki yaşlı kadının elini tam 45 dakika boyunca o kadar sevgiyle, sevecenlikle neden tuttuğunuzu söyleyin. Gözlük camları mı buğulandı, ona mı öyle geliyor? Tuttuğum onun eli miydi bakalım? Yoksa kendi elimi mi tutuyordum? Bak Engin, ben başkalarının korku nedenlerini araştırırken her zaman kendi korkularımı buldum. Bu adamdan ürküyorum Aysel. Umutlarımı elimden alıyor. Yarın düşüncesini yok ediyor. Beni etkilemeye başladı. Bundan korkuyorum. Hiçbir şeyin değişmediğini, insanoğlunun kendine hep yeni efendiler arayıp bulduğunu, özgürlüğe sahip kişilerin yalnızca sanatçılar ve deliler olduğunu söylerken, ister istemez kendi kendime sordum. İnsanlık çocuklarına çok renkli, fazla hareketli olduğu kadar da, çok kırılıp dökülmüş, yaşlı bir dünya bırakmıyor mu acaba? Özgürlüğü hep verili sınırlar içinde arayıp durduğumuz bir gerçek mi? Korkuyorum Aysel. Önü sonu belirsiz bir suyu yüzerek geçerken korkmadığım denli korkuyorum. Haftanın iki günü dayanışma derneğimize gidip geliyorum. Orada henüz eskitilmemiş yarınları için savaşanlarla birlikteyim. O zaman kırkında hala daha ne kadar sınırlı istekler. Ekmek özgürlüğü, istediğin yerde çalışabilme özgürlüğü, kendi ırkını, rengini, kültürünü yaşayabilme özgürlüğü. Buradakiler bunları isteyebilmeyi öğrenmekten bile ne kadar mutlular. Papa'nın arabasını kara mürekkeple boyamayı, kendi kültürlerini yok sayanların kapılarına kara çelenkler bırakmayı öğütlüyoruz. Ayrılıkçılığa karşı her birimiz elimize birer pankartla caddeler boyu yürüyoruz. 1 Mayıs'lar kutluyoruz. Burada bütün bunların özgürlük olduğunu düşünüyorum. O dayanışma ortamında kendimi hala çok genç duyuyorum. Yarına umutla bakabiliyorum. Ama bir an bir durakta beklerken, bir yolculuğa çıkmışken, sessiz kar altında yürürken, çoğu kez uykumun arasında ya da işte Doktor Burns gibi inançsız bir adamın karşısında, böyle anlık çakımlarda, bütün bunları zamanın ne kadar dışında kalarak yaptığımızın bilincinde oluyorum. Üstelik çok parçalanmış, fazla karışık bir zaman bu. Bu kadar parçalanmış bir zaman gerçeğini doğru kavrayamamaktan, en çok bundan korkuyorum Aysel. Elimi tut ve söyle. Bugünün insanı kendi gerçeğini kum taneciklerine dönmüş, bunca ufalanmış bir zamanın ortasında nasıl tam kendi gerçeği olarak kavrayabilir? Az önce doktora ilerleyiş dedim. İlerleyişi yatsımasına öfkelendim. Fakat çok derinlerde seziyorum. Öfkelenmek bir şeyi çözmüyor. Yarın demek her şeye yetmiyor. Ben hala seni sevdiğim ve sana bağlandığım gibi bir ikinci kişiye bağlanamadığımı anlıyorum. Bu gece bunu açık seçik bilmek de beni çok ürküttü. Seni ülkemin, toprağımın, tarihimin en canlı anının yerine koyduğumu ayırt edince kendi gelişimimden söz açmam bile güçleşti. Hayır. 68'lerin günlerinden daha iyi bir gün yaşamıyorum. Arayışlarım Aysel henüz gerçekleşmemiş bir özgürlüğe özgürlükmüş gibi bakmama yetmiyor. Fakat bunu ne kadar gizli söylüyorum. Ancak sana fısıldayabiliyorum. Ne kadar ürkek bir fısıldayış bu. Çünkü Gentoft'taki karşılaşmamız o kısa zaman parçası bana insan hayatında bir kez gerçekleşebilecek o kadar ender birlikteliğin de solup dağıldığını söylüyor. Bana güvenini yitirdin. Sana güvenimi yitirdin mi? Evet biraz. Birazsa bu çok şey demek değil midir? Senin uzlaşmazsızlığın benim en büyük umudumken. Aysel, galiba sevinçliydin yeni yankılar ödülünden. Yarın ülkende de seni alkışlayacaklar. Alkışlıyorlar ve sen belki evet diyeceksin. İşte yendim. İşte dün armalarımı sökenler bugün geri veriyorlar onları. Kim onlar? Tanrım kim? Hayatlarımızı nasıl kendi istedikleri yönde biçimlendirebiliyorlar? Alıyorlar, veriyorlar. Sizlerse salt ayakta kalabilmek için... Saçmalama Engin. Yalnızca ölülerin düşleri yoktur. Düş yoksa ne olabilir sanıyorsun? Aysel'in sesi kulaklarında çınlıyor, irkiliyor. Titreyen elindeki şarap bardağından masaya birkaç damla şarap sıçrıyor. Saçmalayan doktor. Bardağı bu kadar dolduracak ne var? Ne zaman koydu bunu? Yine telefon edeceğim doktor. Kalkıyor, Doktor Burn şaşkın bakıyor. Benden sıkılıyorsunuz. Durmadan bir yerleri arıyorsunuz. Aradığımı yerinde bulamıyorum ki. Tam masadan ayrılacakken duruyor. Doktorun buğulanmış gözlük camları altından yanaklarına doğru yaşlar süzülüyor. Alo, alo Petra, Petra, doktor ağlıyor. Şimdi ne yapmam gerekiyor? Şarabın etkisi geçince gözyaşları da diner. Petra'ya telefon açsa, böyle sorsa, alacağı yanıt herhalde bu olurdu. Petra dramı sevmez, duygulara yüz vermez. Ne oluyorsunuz doktor? Dramı yalnız biz doğuluların sevdiğini sanırdım. Durmadan birilerini arıyorsunuz. Ne güzel. Benimse karımı, çocuklarımı bile aramak gelmiyor içimden. Ne yararı var? Her şey ezberlendi. İki elini masaya dayıyor. Doktora doğru eğiliyor. Benim içinse her şey yeniden başlıyor sanki. Biliyor musunuz, Cemal'i anlatırken size sözünü ettiğim hocamı arıyorum akşamdan beri. Onunla paylaşmam gereken o kadar çok yeni şey var ki. Bir parmağını uzatıyor. Çok içinden gele gele doktorun çenesindeki iki damla gözyaşını alıyor. Bu adamcağızı büsbütün sarsıyor. İşte buydu Engin, diyor titrek, buğulu bir sesle. Sizdeki bu çocuksu kıvılcımdı beni çeken. Gözlerinizden taşan bu sıcaklık, Cemal'i hoş görebilmeniz hatta, gerçek mi, değil mi, bilmek istediğim buydu. İçinde bir hafiflikle gülümsüyor. Ne anladınız peki? Doktor usul usul çıkarıyor. Bilmiyorum, inanmak güç. Siz hiç kimseyi sevmediniz mi doktor? Hani aklınıza geldiği anda sesini işitmezseniz ölecek gibi olduğunuz, kendinizi boşlukta duyduğunuz. Hani bir kopuşa, şu ha var ha yok ilişkilere dönüşmenize katlanamadığınız. Bu olmasın, sakın olmasın diye yeri yerinden oynatabileceğiniz. Vapurdaki İtalyan genci. Onunla birlikte yaşanmış hiçbir şeyiniz yoktu ki. Bir geçmişiniz. Geleceği de olmayan bir büyüleniş bu. Parktaki güzel delikanlının yüzü bir kez daha çarçabuk geliyip geçiyor gözlerinin önünden. Doktor Burns ise masaya kapaklanmış usul usul hıçkırıyor. Kendinden mi kaçıyor, koskoca adamın hıçkırıklarından mı? Bunu pek bilemiyor. Koşarcasına ilerideki telefon bölmesine doğru yürüyor. Saat 9. Artık gece. Artık yerindedir. Evindedir. Ona söyledi. Delirmedim Aysel. Çünkü hala hatırlıyorum. Yine söyledi. Seni yıllar boyu hiç olmadığı kadar çok düşündüm bu akşam. İyi, kötü, doğru, yanlış. Fakat beynindeki kaos ortasında kendi yerinde duran tek şeysin. Bu kaosu yalnız senin, seninle, senin var olduğunu bilmekle aşabileceğimi hissediyorum. Sanki herkesler duysun diye ta içinden kopan bir sesle haykırdı sonra. Başkalarına bir çılgınlık, bir takıntı olarak gelebilir Aysel, ama ben biliyorum. Sen benim tek sağlam, en sağlıklı yanımsın. Numaraları çeviriyor. Artık gece, artık evindedir. Gece. Burnunun ucuna yapışıp kalmış bütangaz kokusuyla merdivenleri tırmanıyor. Daha ikinci katı bulamadan durup soluklanıyor. Artık şu sigarayı bırakacağım. Tasarladığım roman da bitsin, mutlak bırakacağım. Bu söz veriş ardından yeni bir kitaba başlar gibi hemen yeni bir sigara yakıyor. Dumanı derin derin içine çekiyor. Umarım Aysel evindedir. Umarım sağlığı yerindedir. Akşamın kötü saati, yollar tıkandı, trafik aksadı, töreni ondan kaçırdı. Böyle düşünüyor. Ama burnundaki gaz kokusunda hiçbir gerileme olmuyor. Kokular, renkler, yüzler, imgeler. 40 yıllık yazarlığının demir başları. Bir bakıştan, bir küçük kan damlasından, tek bir tümceden, herhangi bir gaz kokusundan, bozuk bir musluktan damlayan su sesinden, önünden geçip giden cezaevi arabasından ya da denizde sisle usul usul sallanan bir tekneden, en çok da teknenin içinde tek başına oturan bir kimseden. Karşılaşılan ve anlık her şeyden genişleyerek kurulmaya çalışılan roman dünyaları. Dik dar merdivenleri yeniden tırmanmaya başlıyor. İyi ama Aysel'in ne işi var bu yapma hayatlar içinde? Üstelik beklendiği yerde görülmemiş, arandığı yerlerde bulunmamışken. Tören onun adına düzenlenmişti. Yepyeni, her yanı koyu renk tahta kaplı bir toplantı salonu. 100 kadar çağrılı, çiçeklerle süslü bir kürsü, 3 mikrofon, Özerk Milli Kültür Kurumu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Yüzsüz Herif, Kurum Seçici Kurul üyelerinden birkaçı, gazetelerin, dergilerin, ilgili bölümlerinden genç muhabirler, acemi fotoğrafçılar, hatta bir TV çekim ekibi de. 3-5 saniyelik bir yayın için. Hepsi, her şey onu bekliyordu. O ise gelmedi. Başta evi telefonla aranan hiçbir yerde de bulunamadı. Resmi belge dışında onuruna düzenlenen toplantının gün ve saati kendisine ayrıca seçici kurul başkanı Profesör İhsan Türküzü tarafından telefonla bildirildiği zaman da ne yanıt verdiği anımsanamıyordu. Hayır dememişti. Fakat evet demiş miydi bilinmiyor. üçüncü kata çıkan merdivenlerin yarısında durmuş, düşünceli düşünceli sigarasından birkaç nefes daha çekiyor. Bana ne demişti? Aysel'e hem dün gece ister istemez kutlamak için hem de bu sabah erkenden seni evinden alayım mı? Birlikte gider miyiz ya da artık törende mi görüşürüz demek için iki kez telefon ettim. Yine söyleyemediklerim söylediklerimden çok olmak üzere. Sana her gün biraz daha çok bağlanan, artık salt seninle olduğu zaman geçen saatleri, boşuna akıp geçmiş saymayan bu yazar dostunu oraya birlikte gitme sevincinden neden yoksun bırakıyorsun sanki? Evde olmayacak mısın? Kuaförde mi olacaksın? O halde toplantıda görüşürüz. Buna karşı ne yanıt vermişti? Görüşürüz, görüşemeyiz. Hangisi? Yazık ki görüşemeyeceğiz. Çünkü ben o saatte orada olmayacağım. Öyle bir şey söylemiş miydi? Hayır, böyle bir şey demedi. Demiş olsa anımsarım. Bu kadar da bellek kaybına uğramadım ya. Ona törenden sonra birlikte yemeğe gitmeyi önerecektim. Sonra içimi açacaktım. Bu kez kesin açacaktım. Yüreğimi açacağım. Aysel, aşk mı, bağlılık mı? Hadi canım, beni güldürme. Bu zamanda, hem de bu yaşta. Keşke inanabilsem. Sanırım fazla yaşadım. Apaçık ki sen yine yazıyorsun. Her roman yazarı gibi yine kuruyorsun. Henüz tam tamına böyle konuşmadıysa bile bir zaman önce şöyle demişti ya. Bugünün gerçeği parçalanmış bir gerçek. Aşklarda. Yine böyle demesinden korkuyordu. Korkuyor. Hep korktu. Bugünün gerçeğinin kolayına kavranabilir bir gerçek olmamasından çok, romanlarında hayatlar uydurup durmasının kendi hayat gerçeğini bilinmez, inanılmaz etmesinden. Yazdıkların ne kadarı uydurma, hayatının ne kadarı gerçek. Belki de artık son kez bağlantı insanın, açıkçası sevdiği kadının da bunları birbirinden ayırt edemeyeceğinden korkuyor. Üstelik Aysel'in ha deyince görülemeyen hınzır, alaycı bir yanı da var. Bu yanını hiç beklemedik anda, kırılmaya çok yatkın bir zaman parçasında ortaya çıkarabilir. İnce, güzel her şey bir kez daha paramparça olabilir. Umut bir daha dirilmemesiye solabilir. Boynundaki renkli fuları biraz gevşetiyor. Ah Aysel, senin için ben sadece bir yazarım. Yazar bir dostun, yakın arkadaşın. Öyle ya, bu çok sık kullanılıyor. Biz arkadaşız denip duruyor. Bundan bir çeşit huzur duyuluyor. Sınırlar tehlikeli çizgilere dek genişletilmemeli. Şimdi ortaya neden sorun çıkarmalı? Neden sonu kırgınlıklara ulaşacak yorgunluklar? Bu kadar yorgun muyuz? Aşkı bile yeni bir sorun sayacak kerte yorulduk mu? Otomatiğin ışığı çok kısa sürüyor. Her katta düğmeyi yeniden aranması, ona yeniden basması gerekiyor. Her kısa aralıklı karanlıkta da burnunun ucundaki gaz kokusu yoğunlaşıyor. Her soluklanışta ise aynı söz veriş. Artık sigarayı bırakacağım. Artık ona yüreğimi açacağım. Sahici bir bağlılığın hala yaşanabilir oluşuna inandıracağım onu. İki söz veriş arasında hemen hemen hiçbir ayrım yok. Ne birini gerçekleştirebileceğine güveniyor ne de ötekini. Sanki artık tek bir gerçek var. İkide bir gözünün önünde canlanan sahne. Kapıyı açtı, içeri girdi, lambayı yaktı. Odanın aydınlanmasıyla Aysel. Aysel yerde yatmaktı. Üstünde saks mavisi bir sabahlık. İnce, güleç çizgilerle dolu yüzünde bir gün batımı dinginliği. Hatta kendi evreninin kandilini kendi elleriyle söndürebilmiş olmanın getirdiği bir doygunluk. Bir çeşit utku belirtisi. Bu yaşta, bu durumdaki herkesin oluruna bıraktığını, oluruna bırakmamışlığın getirdiği güzellik. Odada boğucu gaz kokusu. İçgüdüsel bir atılımla pencereyi açtı. Gaz kokusu dışarı çıktı. Lignit kokusu içeri daldı. Geri döndü. Aysel'in nabzını eline aldı. Yüreğinde çırpınışlarla gözü, öne açık sabahlıktan solgun, gölgeli bir gövdenin çıplaklığına kaydı. Evet, çıplak, çıplak ve ölü. Aysel'in çıplaklığı nasıldır acaba? Etleri pörsümüş, derisi fazla sarkmış mıdır diye sık sık düşünmüş. Bunu düşünmesiyle gözünün önüne geleni kovalaması biri olmuştu. Her şey uzaktan, giyinikken sevilmeli. Hiçbir şeyin fazla yakınına gidilmemeli. Bütünlük ancak yazarak korunabiliyor. Güzellikler ancak yeni bir kurgulamayla sürekli olabiliyor. Sabahlığın etek uçlarını çekip çıplaklığı örttü. Dibine ermiş sigaranın izmaritini atabileceği bir yer aranıyor. Dördüncü kat merdivenlerinde otomatik yine sönüyor. Yine karanlık. Karanlık bu kez ışıklı bir karşılaşmaya dönüşüyor. Zile bastı. Kapıyı Aysel açtı. Üstünde pastel renkte zarif bir giysi. Pasteli aydınlık kılan kolyesi, mercan küpeleri, dudağının pembe ruju, gözlerinin mavi farı, en çok da ışıltılı gülümsemesi. Aysel yazar. Neyi yettin de geldin? Ben de şimdi seni düşünüyordum. Gerçek mi? Beni mi düşünüyordun? Yani tasarladığın şu roman, kırık zaman parçaları takıldı da aklıma. Baş kahramanı günlük, kaçınılmaz küçük uzlaşmalarla yatsıyış arasında bir yerde bırakmam bence. Ama girsene. Bu tasarıda seni yadırgatan ne? Sanırım ben bir karar beklentisindeyim. Ne de olsa romancı hayata bağlı kalmak zorunda. Hayatta bu kesinlik yok mu diyorsun? Ama artık otursana. Bırak romanı şimdi. Törene neden gelmedin? Tören mi? Ne töreni? Unuttum. Görüyor musun ne dalgınlık? Öyle ya, onur plaketi. Nasıl unuturum? Ne olacak şimdi?